Ayrım 32, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 299. Ernazar'ın gelişiyle Boston çok emin bir arkadaş bulmuştu kendisine. İkisinin aynı düşüncede, aynı görüşte olduklarını görmek eşlerini de memnun ediyordu. İkisi de bir an bile dinlenmeden çalışmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bir gün Ernazar'ın aklına koyunları ta Alamengü Dağı'nın ötelerinde otlatma fikri geldi. Bütün yaz her tutam ot için komşularıyla çekişerek yakın yaylalarda kalmaktansa sürüyü Kiçibel yani Küçük Bel yaylasında otlatamazlar mıydı? İhtiyarların anlattıklarına göre eskiden çobanlar yılkılarını, koyun sürülerini hep oralara götürürlermiş. Hatta o yaylalarla ilgili bir şarkısı da varmış. Yayla pek büyük olmasa bile otları o kadar besleyiciymiş ki, orada otlayan bir hayvan 5 gün içinde başka yerde 1 ayda alacağı kiloyu alırmış. Boston için sürüyü Kiçibel yaylasına götürme fikri yeni değildi ama bunun hiç de kolay bir iş olmadığını çok iyi biliyordu. Eskiden hayvan yetiştiriciler hayvanlarını oraya Alamengü geçidinden geçirerek götürürlerdi. Tek geçiş burasıydı. Savaş sırasında buralarda yalnız çocuklar ve ihtiyarlar kaldığı için kimse bu geçidi hayvanlarla aşmaya cesaret edememişti. Daha sonra yörenin küçük, fakir kılavuzları büyük bir sovhoz oluşturmak için birleşmişlerdi. Bu olayın yıl dönümü dolayısıyla da bu sovhoza 6 kelimelik bir isim vermişlerdi. Ama halk ona daha sonra kısaca Berik dedi. Bu isim de Berik Suvu yani Berik Suyu deresinden dolayı verilmişti. O günlerin birleşme değişme faaliyetleri içinde Kiçibel yaylası unutuldu. Oysa ondan birkaç yıl öncesine kadar bazı sürülerini yılın 2 ayında hatta bütün yaz orada tutarlardı. Unutulmasının asıl sebebi o tırmanışın büyük bir çaba ve emek gerektirmesiydi ki bunu da çobanlar hayvanların sahibi devlet değil de ancak kendileri olursa yaparlardı. Eskiden kırgızlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman merhabadan sonra söyledikleri ilk söz mal can aman mı yani mal can aman mı sağ mı olurdu. Çünkü hayvanların durumu insanlardan önce geliyordu. Hayat şartları böyleydi. Boston ve Ernazar bu tasarının heyecanına kapılarak nasıl gerçekleştireceklerini düşünmeye, bir takım hesaplar yapmaya başladılar. Gidiş dönüş sırasında epeyce yorulacak hayvanlar, aldıkları kiloların bir miktarını kaybetseler bile yine de denemeye değerdi. Kazançlı çıkacakları kesindi, işin pek masrafı da olmayacaktı. Yalnız tuz ve çobanlara da gerekli şeyleri taşıma işi vardı. Ama verim vadeden bu iş uygulanmaya geçilmezse bir fikir olarak kalmaya mahkumdu. Boston bu işi partinin mahalli sekreterine söylememeyi uygun buldu. O kasıntı adam komite toplantısında yine gazetelerden ezberlediği cümleleri tekrarlayarak ve eski kravatıyla caka satarak bu işi mutlaka baltalardı. Onun için sektörün sorumlusuna başvurdu. Sonra da gidip sovhoz müdürü ile görüştü. Şöyle dedi müdüre. İbrahim Çotbayeviç, Ernazar ve ben Alamengü'nün ötesindeki eski yayladan yararlanmak istiyoruz. Önce ikimiz oraya gidip keşif yapmak, yolu ve çevreyi öğrenmek niyetindeyiz. Sonra da bütün çobanlarla birlikte yazı orada geçirmek istiyoruz. Her şey uz giderse Kiçibel'deki o yaylanın bana verilmesini isteyeceğim. Elbette benim yaptığımı başka çobanlar yapmak isterlerse onlara da yer bulunacaktır. Ama önemli olan benim yıllarca kalmayı düşündüğüm bir merayı nihayet bulmuş olmamdır. Sizi görmeye bunun için geldim. Keşif gezisine 2 gün sonra çıkmak istiyoruz. Biz yokken kadınlarımız ve yardımcılarımız işleri aksatmazlar. Pekala Boske, bu işe karılarınız ne diyor? O geçidi aşmak öyle kolay bir iş değildir de. Bize hak veriyorlar. Benim karım Arzu Gül sağduyu sahibi akıllı bir kadındır. Ernazar'ın karısı Gülüm Han da budala bir kadın değildir. Zaten ikisi çok iyi anlaşırlar. Bu da bir şans. Kadınlar birbirleriyle anlaşamaz ve çekişmeye başlarlarsa hayat cehenneme döner. Bunu gördüm ben. Laf lafı açtı ve uzun uzun konuştular. Bu arada Boston bölgedeki en iyi işçilerin sonbaharda Moskova'ya davet edildiklerini, davetliler listesinin başında kendisinin bulunduğunu, orada adı biraz karışık olan bir sergiyi ziyaret edeceklerini öğrendi. Serginin adı VDNKH ya da VDNKHY idi. Dipnot VDNKHY, SSCB'nin ekonomik başarılar daimi sergisi, Moskova yakınlarındadır ve 200 hektarlık bir alanı kapsar. İbrahim Çotbayeviç, oraya karımı da götürebilir miyim acaba dedi. Çok uzun zamandan beri Moskova'yı görmeyi arzu ediyor da. Müdür gülümsedi. Anlıyorum Boske, çaresine bakarız. Neden olmasın? Ama bunun için hücre sekreterinin onayı gerek, ona söylerim. Boston'un suratı asıldı. Koçkor Bayeviç'e mi? Haydi Boske, ikinizin arası iyi değil diye karını cezalandırmaya kalkacağını sanmıyorsun ya. Bayağılık olur bu. Beni endişelendiren o değil. Moskova'ya gitmesek bile bu bir felaket sayılmaz. Bak müdür, sana bir soru soracağım. Onun gibi bir adama gerçekten ihtiyacın var mı senin? Ondan vazgeçemez misin?
Ne için sordun?
Cevap vermeni istiyorum. Bir arabanın dört tekerleği varsa iyi gider. Ama bu arabaya bir beşincisini eklemeye kalkarsan, bu tekerlek bir işe yaramamakla kalmaz, öteki tekerleklerin hareketine de engel olur. Bu beşinci tekerleğe gerçekten gerek var mı?
Ya, demek öyle dedi müdür.
Müdür çekik gözlü, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Hatları geniş ve biraz kabaydı. Birden suratını ekşitti. Masasını dolduran kağıtları sinirli sinirli karıştırmaya başladı. Sonra elini yorgun gözlerinin üzerine götürdü. Yeteri kadar uyumuyor galiba, kendini çok yoruyor diye düşündü Boston. Nihayet cevap verdi.
Doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir hücre sekreteri faydalı biri olur.
Peki ya bu? Müdür bir an Boston'un yüzüne baktı.
Tartışmak neye yarar? Onu bize lokal komite gönderdi. Biz hiçbir şey yapamayız.
Lokal komite? Görüyorsun ya, bazen sanıyorum ki kasten böyle hareket ediyor. Herhalde bir çıkarı olmalı herkesin cesaretini kırmaktan. Sanki ben sosyalizmi sabote ediyormuşum gibi. Yok böyle bir şey. Ben sadece çalışma şartlarını düzeltmek istiyorum. İstediğim o toprak benim değil, yine sovhozun olacak. Onu satacak ya da kiralayacak değilim ki. Ben ne istediğimi biliyorum. O ne yaparsa yapsın, yaşadıkça böyle düşüneceğim.
Her defasında bunları bana tekrarlaman bir işe yaramaz Boske. Ben kesin hiçbir şey söyleyemem, elimden hiçbir şey gelmez.
Niçin?
İstemiyorum, hepsi bu.
Bu bir cevap değil.
Peki başka ne dememi istiyorsun yani?
Bu tutumuna hiç şaşırmadım İbrahim Çotbayeviç. Lokal komitedeyken bir defa seni terslediler. Oysa sen işleri düzeltmek için durumu değiştirmek istemiştin. Onlar ise kulağını çektiler. Seni onun için mi attılar buraya?
Evet, doğru ve artık ceza görmek istemiyorum. Bir tecrübe yeter de artar bir de.
Bu da gösteriyor ki herkes yalnız kendisini düşünüyor. Bunun fena bir şey olduğunu söylemek istemiyorum. Yalnız insan bunu daha akıllıca yapabilir. Cezalandırılması gerekenler, yenilik getirenler olmamalı. Yapması gerektiği halde bir şey yapmadan elini kolunu kavuşturup oturanlar olmalı. Ama bizde her şey tersine zaten. Müdür sırıttı.
Çok iyi muhakeme ediyorsun.
Bana hep böyle derler. Ama ben de artık gezgin bir misafir gibi yaşamaktan bıktım. Durmadan yer değiştirince çobanlar çalışmak istemiyor. Bunda da şaşılacak bir şey yok. 2-3 gün gayret ediyor, sonra yoruluyorlar. Boş yere çırpınıyor, kendimizi mahvediyoruz. Koçkorbay da tepende durup hiçbir şey senin değil, sen sahip değilsin der durur.
Bak Boske, bir şeyde iyi anlaşalım. Ne istersen yap ama sorumluluğu benim üzerime atmamak şartıyla.
Konuşma böylece sona erdi ve Boston bürodan ayrıldı. Üçüncü gün Boston ve Ernazar şafak vakti Kiçibel'e hareket ettiler. Onlar yola koyulduğu zaman herkes uykudaydı daha. Boston bu defa Macar soylu al atına binmişti. Henüz 2 yaşında olan Don Külü'yü bu çetin yola çıkaramazdı. Dağ geçidinin 4 nala geçecek değildi ya. Daha ağırbaşlı bir hayvana ihtiyaç vardı bu yolda.
Ernazar da güvenilir bir at seçmişti kendisine. Atlar kıştan bu yana iyi beslenmiş, kuvvetlerini toplamışlardı. Rahat ve keyifli yürüyorlardı. Geceyi karlı bir yerde geçirmek ihtimaline karşı yulaf heybesini ve kürklerini de almışlardı. Seyahat etmek, hele çok iyi anlaştığınız bir insanla olursa, bir zevktir, neşe kaynağıdır. İnsan rahat rahat gevezelik eder. O sabah hava şaşılacak kadar berraktı. Gittikçe kalınlaşan ve buzlaşan tepelere doğru ilerliyorlardı. Gerilerinde ta aşağıda ısık göl göz alabildiğine uzanıyordu. Muazzamdı, hareketsizdi. Koyu mavi yüzeyi pırıl pırıl yansıyordu ve insan bu güzelliği seyretmek için tekrar tekrar dönüp bakmaktan kendini alamıyordu. Ah, insan o güzel mavinin birazını heybesine koyup götürebilse, dedi Ernazar. O zaman da atını yulaf yerine gök mavisiyle doyururdun. İkisi de katıla katıla güldüler. Atalarının çok kullandığı bu patikada şimdilik kolay ilerliyorlardı. O yüksek geçidi aşmak her zaman yaptıkları işlere göre daha zordu. Günlük işlerden kurtulup böyle bir yolculuğa çıkmaları da hiç denecek kadar az olurdu. Onun için hallerinden memnun idiler. Kendilerini çok iyi hissediyorlardı. Hele Ernazar pek neşeliydi. Bir tasarısının gerçekleşmekte olduğunu görmek pek mutlu ediyordu onu. Savaşın başından bu yana, yani yaklaşık 40 yıldan beri o yüksek geçidi kimse aşmamıştı. Bu cesareti ilk defa o ve Boston gösteriyordu. Açık yürekli olan Ernazar tartışmaktan ve başkalarının fikrini dinlemekten çok hoşlanırdı. Askerliğini son süvari alayında yapmıştı. Bu alay savaştan sonra da epey kaldı. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa da hala ata asker gibi biniyor ve eğerin üzerinde çok güzel duruyordu. Gülüm Han onun az daha aktör olacağını sık sık anlatıp gülerdi. Bir gün Amerikalı bir film yöneticisi gelmiş, onun da at üzerinde birkaç pozunu çekmiş ve Gülüm Han'a, ''Kocan Amerika'da yaşasaydı western filmlerinde ona mutlaka rol verirlerdi.'' demiş ve onu razı etmeye çalışmış. Ama Gülüm Han kesin konuşmuş. Sizin sinema dünyasının ne olduğunu bilirim ben. Bir gün bizim at çobanlarından bir gence bir çekimde rol vermişlerdi. Sonra bir daha onu gören olmadı. Çünkü kadın artistlerden biri kaçırmış onu. Ben size Ernazar'ımı kaptırmam, demiş. İşte bu olay ne zaman anlatılsa herkes gülerdi. Boston Kiçibel'den döndükten sonra Ernazar'a sonbaharda kendi ağılının sahibi olması için nasıl yardım edeceğini düşünüyordu. Artık ona bir ekibin sorumluluğunu vermesinin ve geleceğini güven altına almasının zamanı gelmişti. Onu bu işin alt kademesinde bırakmak doğru olmazdı. Eğer o, yani Boston, müdür ya da hücrenin sekreteri olsaydı, kimi ne zaman hangi işe tayin edeceğini çok iyi bilirdi. Ama ne demişler? Bir kem dünye, yani bir kötü dünya. Bir süreden beri karşılarına ne bir traktör çıkıyordu ne de atlılar. Ağıllar ise pek seyrekti. Zaten manzara da birden değişmiş, soğuk iyiden iyiye artmıştı. Akşama doğru kayalık dar bir vadiden geçtiler ve nihayet yüksek geçidin dibine ulaştılar. Güneş henüz batmamıştı, daha gidebilirlerdi. Ama yöreyi iyi tanımalı, koyunları geçirir gibi geçmeliydiler oradan. Çok erken saatte, daha yıldızlar kaybolmadan yola çıksalar bile bir günde daha uzağa gidemezlerdi. Geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Çobanlar geçide girmeden önceki bu son geceye şikama derlerdi. Koyunları dinlendirmek için de ideal bir yerdi burası. Yüksek kayalar rüzgarı tutuyor ve buzullardan çözülüp süzülüp gelen bir dere buradan geçiyordu. Ama yine bütün çobanlar bilirlerdi ki geçiş sırasında en büyük tehlike yukarılarda karşılaşacakları o dondurucu rüzgardır. Hemen yakınlarında gece yarısında esmeye başlar ve seher vaktine kadar devam ederdi. Şikama'da asıl mesele ertesi gün büyük geçidi aşacak olan koyunları dinlendirmek, kuvvet toplamalarını sağlamaktı. Attan indiler, hayvanların eyerlerini de aldıktan sonra gece için bazı hazırlıklar yaptılar. En uygun yer yamaçta asılı gibi duran bir kayanın kuytusuydu. Biraz odun topladılar. Ernazar tek tük görünen çalıları toplamak için ta aşağılara kadar inmişti. Ağıldan getirdikleri yiyecekleri de yedikten sonra teneke çaydanlıkta bir çay kaynattılar. Sonra da uzun yolun yorgunluğunu çıkarmak için yattılar. Belin eteğinde hava çok çabuk karardı ve müthiş soğuk hemen kendisini hissettirdi. Yaz atla bir günlük geride kalmış ve birdenbire kış çıkıvermişti karşılarına. Şimdi ellerini uzatsalar değecek kadar yakın görünen Alamengü'nün ebedi buzullarından gelen müthiş bir esinti kucaklayıvermişti onları. Boston bir gazetede o tepelerin milyonlarca yıldan beri karla kaplı olduklarını okumuştu. Vadilerde yaşamak da ancak bu karlar sayesinde mümkün oluyormuş. Çünkü bu karların erimesiyle oluşan dereler aşağılara akar, çorak toprakları verimli hale getirirmiş. Gazetedeki bu yazıyı hatırlayınca tabiatın gerçekten çok mükemmel yaratıldığını düşündü. Boston uykuya varmadan önce Ernazar dedi, ne müthiş soğuk değil mi? İnsanın ilikleri ne işliyor? İyi ki kürkleri almayı unutmadık.
Kürkler yetmez. Eskiden Alamengü'yü aşan çobanlar soğuktan korunmak için bir dua okurlarmış. Buna geçit duası derlermiş. Biliyor musun bu duayı?
Hayır.
Ben biliyorum. Dedemden dinlemiştim.
Söyle öyleyse.
Çok iyi hatırlamıyorum. Yarısını unuttum galiba.
Hiç yoktan iyidir. Hatırladığın kadarını söyle.
Pekala. Sen de benim söylediklerimi tekrar et Boston. Okuyorum.
Ey gök Tengri! Ey bu soğuk göklerin tengrisi, buzlu geçidi aşarken yolumuzu açık tut, yardımını esirgeme. Sürülerimizi ölüm kargaşasına düşürme, onların yerine havada uçan kara kargayı al. Çocuklarımızı soğuktan öldürme, onların yerine havada uçan guguk kuşunu al. Eyerlerimizin kolanlarını iyice sıkacağız, öküzlerimizin sırtına semerleri sıkıca bağlayacağız. Ve sonra yüzümüzü sana döndüreceğiz. Yolumuza engel çıkarma ey Tengri. Geçidi aşmamıza, yeşil otlaklara, serin sulara ulaşmamıza yardım et. Bizi öldürme. Canımız yerine bu duamızı kabul et ey Tengri.
İşte bu kadarını hatırlıyorum. Ve sanırım doğru hatırlıyorum ama bundan sonrasını unuttum.
Yazık, keşke unutmasaydın.
Boş ver. Zamanımızda bu tür dualara kimsenin aldırdığı yok. Okulda bize bunların gericilik olduğunu, cehalet devrine ait şeyler olduğunu öğrettiler. Şimdi insanlar uzayda geziyor.
Uzayın ne ilgisi var bununla? Uzayda gezmek dua etmeyi unutmamıza sebep olabilir mi? Zaten uzayda gezenlerin sayısını parmaklarınla bile sayabilirsin. Ama bütün öteki insanlar yeryüzünde yaşamaya devam ediyor ve insanları yaşatan uzay değil dünyadır. Atalarımız babalarımız hep dünyada yaşadılar. Uzayla bir işimiz yok bizim. İsteyen gitsin uzayda yaşasın. Onların gelenekleri onlara, bizim törelerimiz bize aittir.
Söylemesi kolay Boske. Koçkor Bayev gibi herifler eski adetlerimizi yermekten, aşağılamaktan hiç geri kalmıyor. Hatta düğünlerimizi bile gereği gibi yapmıyormuşuz. Nikah sırasında niçin öpüşmüyorsunuz diyorlar bize. Gelin kaynatasıyla niçin dans etmiyor diyorlar. Çocuklarımıza da iyi adlar vermiyormuşuz. Sözde yeni doğanlara verilecek isimler için bir yeni isimler listesi varmış. Yukarıdakiler onaylamış bu listeyi. Bizim anneannelerimize uygun isimler yerine bunları vermeliymişiz çocuklarımıza. Hatta ölülerimizin gömülmesine bile karışıyorlar. Ölülerimizi kendi adetlerimize göre gömdüğümüz için bize çıkışıyor, kavga ediyorlar. Neredeyse insanlara nasıl ağlamaları gerektiğini de öğretecekler. Eski usule göre ağlamayın, gözyaşlarınızı yeni usule göre dökmelisiniz diyorlar.
Haklısın Ernazar, bütün bunları ben de biliyorum. Moskova'da olsam galiba bir sergiyi görmem için bu sonbaharda beni Moskova'ya göndereceklermiş. Ne diyordum? Moskova'da olsaydım merkez komitesine giderdim. Şeref sözü veriyorum ki gideceğim. Yerel yönetimlerde bizim Koçkorbayev gibi sekreterlerin gerçekten faydası var mı? Yoksa bizi onun pençesine düşüren kara bahtımız mı diyeceğim onlara? Bu adama karşı kimse ağzını açamıyor. En ufak itirazda sen partiye karşı geliyorsun diye boğazına sarılıyor insanın. Sanki partiyi tek başına o temsil ediyor. İşi o kadar azıttı ki müdür bile onun karşısında eğilip büzülüyor. Asıl kötü tarafı o yalnız değil, hemen hemen her yerde var böyleleri.
Neyse, lafını etmemek daha iyi. Sanırım artık uyuma zamanı geldi. Yarınımız zorlu geçeceğe benzer.
İki adam Alamengül'ün yüksek argıtı dibinde yavaş yavaş uykuya daldılar. Dorukların değişken karanlığında yıldızlar ışıl ışıldı. Her biri yumruk büyüklüğünde ve çok ağırmış gibi görünüyordu. Boston tam uykuya varmadan önce bu ağır yıldızların gökyüzünde düşmeden nasıl durduklarına şaşıp kaldı bir süre. Soğuk rüzgar kayalıklar arasında ıslık ıslık uğul uğul esiyordu. Rüzgar ilahı Şamalu hiçbir yere sığmıyordu. Hiç hoşnut olmuyor ve hep karamsar tasarılar çiziyordu.
32. ayrımın sonu. Sayfa 308.